Ayrım 7, sayfa 70. Ege sanayi işçileri yenilmeyecek. İşçi köylü, sayı 9, 29 Kasım 1969. İbrahim Kalpakkaya Kartal'dan bildiriyor. Kartal Ege sanayinde çalışan 152 işçi, 3 arkadaşlarının işten atılması üzerine 14 Kasım'da iş bıraktılar ve fabrikaya kimseyi sokmadılar. 7. gün işveren fabrika müdürü Kubilay Akpınar'ın işine son vermeye, işten atılan Hüsnü Değirmenli, karısını ve baldızını işe geri almaya söz verdiği halde işçiler anlaşmaya yanaşmadılar. Bütün isteklerinin kabulünü istediler. 8. gün işçilerin karşısına 2 araba toplum polisi çıkarıldı. İşçilerin istekleri kanunsuz olarak işten atılan arkadaşlarının geri alınması, işçiler üzerindeki maddi ve manevi baskıya son verilmesi, bir hırsızmış gibi üstlerinin aranmaması, sendika tüzüğünde öngörülen lokal müessesenin tanınmasıdır. Yani mücadelenin hedefi anayasanın ve yasaların sağladığı demokratik hakları uygulatmak ve bu hakları genişletmektir. Yine isteklerin arasında 10 Kasım saat 9.05'te Atatürk'e saygı duruşunda bulunan işçilere Mustafa Kemal düşmanı fabrika müdürünün işten atılması şartı vardır. Singer, Mutlu Akü, Mazura, AEG, Eti, Bohler, Aksan, Simko, Dumex, Silvan, Arçelik, Hisarçelik, Türk Demir Döküm, Rabak ve daha başka fabrikalar, dolmuşlar dolusu işçiler gelerek Ege işçilerine destek olmuşlardır. İşçiler, fabrikayı korumaya gelen jandarmalara haklı olduklarını anlatarak onları tarafsızlaştırmayı başarmışlardır. Yine işçiler, yayınladıkları bildiride de değirmen köylülerin toprak mücadelesinde onlarla beraber olduklarını belirtmişlerdir. Bir avuç toprak ağasının 3-5 vurguncu Amerikan işbirlikçisi patronun bizleri topraklarımızdan edip haklarımızın üstüne oturmasına dur diyelim. Bildiri şöyle bitmektedir. Amerikan emperyalizmi işbirlikçileri ve toprak ağaları durdukça bizim birlikte mücadelemiz devam edecektir. Çünkü onlar işçinin ve köylünün ortak düşmanıdırlar. Yaşasın işçilerin ve köylülerin devrimci birliği. Yaşasın bağımsızlık ve demokrasi için mücadele edenler. İşçi köylü hareketleri milli demokratik mücadelemizin ekseni olmak yolundadır. Türk Solu sayı 107 Aralık 1969. İşçi köylü hareketleri, harekete atılan kitlelerin bilinç ve örgütlenme düzeyi bakımından henüz Türkiye'deki milli demokratik mücadelenin ekseni haline gelememiştir. Fakat milli demokratik mücadelemizin ilerideki başarısını tayin edecek en önemli parçasıdır. Ve eksen haline gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Değirmen köylülerin mücadelesi devam ediyor. 22 Kasım Cumartesi günü TÖS İstanbul Şubesi'nin Değirmenköy'de düzenlediği toprak reformu konulu açık oturumu köylülerin yakın ilgisi ve coşkunluğuyla karşılandı. Çözülen ve gerileyen köylüleri bir ölçüde yeniden bir araya getirdi. Açık oturum toprak mücadelesine hukuki bir açıklık getirmekten başka proleter devrimcilerle Kemalistlerin küçük ölçüde bir ittifakı olması bakımından da önem taşıyordu. Olumlu bir girişim olan açık oturumun bolca fukaralık edebiyatı yapılması gibi, töslü öğretmenlere kolluk dağıtılarak öğretmenlerin köylülerden tecrit edilmesi gibi, siz her şeysiniz, biz hiçbir şeyiz cümlesinde ifadesini bulan halka yaranma kaygısına düşülmesi gibi, emperyalizmden hiç söz edilmemesi gibi yanlış ve eksik tarafları da vardı. Bunları da burada belirtmeyi devrimci bir görev sayıyoruz. Köylüler açık oturumdan sonra yürüyüş ve miting için yeniden karar aldılar. Fakat bu kararda CHP'li Ferit Gündoğan'ın köylülere şimdilik susun, mahkemeyi bekleyin şeklinde telkinleri ve Çorlu Kaymakamı'nın yürüyüş bildirimini imzalayanlara, siz ne için imza attığınızı biliyor musunuz? Köylüler Çorlu'da isyan çıkaracaklar, bunun sorumluluğunu taşıyabilir misiniz şeklindeki tehditleri yüzünden yine geri ertelendi. Böylece işbirlikçi iktidar ve onunla uzlaşan Ferit Gündoğan gibi sözüm ona ilericiler, değirmen köylülerin yürüyüş ve mitingini bir kere daha engellediler. Yeni bir toprak işgali, Varışlı Köyü. Değirmen köylülerin mücadelesinin bir benzeri de Hatay Reyhanlı ilçesinde Varışlı Köyü'nde sürdürülmektedir. Olay özetle şöyledir. Rufai Hindi adlı bir Suriyelinin Varışlı Yeni Mahalle, Varışlı Atışana köyleri arasında 2400 dönümlük bir toprağı vardır. Suriye hükümeti Suriye'deki Türklere ait topraklara el koyunca bizim hükümet de Türkiye'deki Suriyelilere ait topraklara el koyar. Bu arada birçokları gibi Rufai Hindi'nin toprağı da hazine malı olur. Bir süre sonra Mehmet Eker ve Halil Eker adlı ağalar kitabına uydurarak topraklara konarlar. Topraksız Varışlı köylüleri toprakları işgal edip ekmeye başlayınca karşılarına jandarmalar çıkarılır ve topraklar köylülerden kurtarılır. İş mahkemeye intikal etmiştir ve Varışlı köylüleri mahkeme sonucunu beklemektedirler. Aynen değirmen köylüler gibi. Ege sanayi direnişi, işçilerin mücadele tecrübelerini arttırdı. Ege sanayi işçilerinin direnişi 12. günde 26 Kasım Çarşamba günü kırıldı. İşçilerin çoğunluğu o gün işbaşı yaptılar. Geri kalan 40 kadar işçi de ertesi gün direnişi bırakmak zorunda kaldılar. Hüsnü Demirel, karısı ve baldızından sonra yiğit işçi lideri Hüseyin Apaydın da işten çıkarıldı. Sadece Hüsnü Demirel'in ailesine 4 aylık ikramiye ödendi. Ayrıca Hüseyin Apaydın sol yumruğu havaya kalkmış fotoğrafı yüzünden mahkemeye verildi. Ege direnişinin neden böyle sonuçlandığı üzerinde durulmalı ve bu direnişten gerekli dersler çıkartılmalıdır. Ege sanayi işçileri. 1. İlk defa direniyorlardı, yani tecrübesizdiler. 2. Kesin siyasi hedefleri yoktu, yani geniş ölçüde bilinçsizdiler. Az çok bilinçli olan işçiler sonuna kadar direndiler ve direniş iyice kırıldıktan sonra işbaşı yaptılar. 3. Devrimci bir örgütten yoksundular. Yani geniş ölçüde örgütsüzdüler. Maden İş Sendikası işçilere birer parça ekmek, zeytin, peynir sağlamakla yetiniyor, işverenleri ve onun arkasındaki işbirlikçi iktidarın polisinin karşısında mücadeleye kanunsuzdur damgasını vurarak adliyenin karşısında işçileri desteksiz ve yalnız bırakıyordu. Devrimci öğrencilerin desteği sürekli olamadı. İstanbul Bölgesi İşçileri Birliği'nin diğer fabrika işçilerinin desteğini sağlama yolundaki çabaları da yarım kaldı. İlk günlerdeki dayanışma sonuna kadar sürdürülemedi. Buna karşılık işçilerin zayıf olduğu noktalar karşı güçlerin kuvvetli noktalarını teşkil ediyordu. Karşı güçler 1. İşçi direnişlerini kılmakta tecrübeliydiler. İşçilerin söylediğine göre fabrika müdürü Kubilay Akpınar Kozlu Kömür Ocakları'nda Mehmet Çavdar kurşunlanırken iş yeri müdürüydü. 2. Bilinçliydiler. Onlar biliyorlardı ki Ege sanayi işçileri bu mücadeleyi başarırlarsa çevredeki bütün fabrikalar örnek olacaklardı. İşçileri keyiflerince işten atmak, anayasaya girmiş demokratik hakların üstüne yatmak kolay olmayacaktı. 3. Örgütlüydüler. Arkalarında işbirlikçi siyasi iktidarın örgütlü gücü, toplum polisi, irtica örgütleri, hepsinin gerisinde de Amerikan emperyalizmi vardı. Yani karşı güçler sapına kadar örgütlüydüler. Bu yüzdendir ki örgütsüz işçileri tek tek yakalayıp tehdit ettiler, para teklif ettiler. Bazılarını satın aldılar ve sıraladığımız 3 sebepten dolayı direnişi kırmayı başardılar. Bütün bunlara rağmen 12 gün dayanabilmiş olmaları, bütün işçilerin birliğini ve işçi köylü ittifakını gerçekleştirme yolunda küçümsenmeyecek adımlar atılmış olmaları da işçilerin başarısı sayılmalıdır. Bu mücadelede işverenin kazancı, işçilerin demokratik haklarının üzerine bir süre daha yatabilmek, işçilerin kalbi ise demokratik haklarını bir süre daha uygulama alanına aktaramamaktadır. Fakat işçilerin kazancı daha önemlidir. 1. İşçiler haklarının mücadeleye alınacağını öğrenmişler ve mücadelede önemli tecrübeler kazanmışlardır. 2. Mücadele işçilerin siyasi bilinçlerini geliştirmiştir. Bu gelişimde proleter devrimcilerin de payı vardır. 3. İşçiler maden iş, iktisadi ve demokratik mücadelelerini gerçekten temsil eden daha tutarlı bir örgüt haline gelmesi gerektiğini hissettiler. İşte bunlar işçilerin kazançları, dolayısıyla karşı güçlerin kayıplarıdır. Çelik halat işçileri direnmeye kararlı. 12 Kasım'da Çelik Halat'ta 185 işçinin başlattığı direniş bu yazı kaleme alındığı sırada devam etmekteydi. 27 Kasım'da fabrikaya jandarma çağrılması üzerine direnişi fabrika dışında sürdüren işçiler tam bir dayanışma ve birlik içindedir. Çelik Halat işçilerinin istekleri hatırlanacağı gibi iş garantisi ve işten atılan İbrahim Aydın'ın geri işe alınmasıydı. İşveren işe girmekten vazgeçmesi şartıyla İbrahim Aydın'a 3 aylık maaş ve ayrıca 5.000 lira vermeye razı olduğu halde işçiler devrimci bir uyanıklık göstererek bu adi pazarlığa yanaşmamaktadırlar. Yine işçiler fabrikaya gelen AP milletvekili Cevap Ademoğlu'nu tepkiyle karşılamışlar ve konuşmadan ayrılmak zorunda bırakmışlardır. Öte yandan kanuna uygunluğu AP milletvekili gibi gerici parlamenterizmin icazeti şeklinde anlayan oportunizler, özellikle Aren oportunizminin İzmit temsilcisi Şinasi Yel'den işçilerin anayasaya girmiş haklarını çiğnetmemek için giriştikleri direnişler, kanunsuzdur damgasını vurarak bozgunculuk yapmaya, işçi safında yılgınlık yaratmaya çalışmışlardır. Bütün bunlara rağmen işçiler direnmeye kararlı görünmektedirler. Hisar Çelik işçilerinin mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Çayırova'daki Hisar Çelik işçilerinin direnişi 4 günlük bir işgalden sonra başarıyla sonuçlanmış ve işçiler bütün isteklerini işverene kabul ettirmişlerdir. Proleter devrimciler, Hisar Çelik işçileriyle bağ kurmuşlar, milli demokratik mücadelemizin silahları olan İşçi Köylü ve Türk Solu gazetelerini onlara da ulaştırmışlardır. Sarı Petrol İş Sendikası, EAS işçilerinin mücadelesini hedeflerinden saptırmak istiyor. Kartal EAS'ta 21 Kasım Cuma günü işçilerin zorlamasıyla başlayan grev, bu yazı kaleme alındığı sırada Sarı Petrol İş Sendikası'nın denetimine devam etmekteydi. İşçiler, toplu halde bulunmasından korkan sendika yetkilileri fabrikada birkaç grev sözcüsü bırakarak geri kalan işçileri evlerine göndermişlerdir. İşçilerle dayanışma kurmak, onlara mücadele silahları olan İşçi Köylü gazetesi ulaştırmak üzere giden devrimci gençler, grev gözcüleriyle görüştürülmemiş, bizim işçilerimiz sendika dergisinden başkasını okumaz denilerek İşçi Köylü gazetesi dağıttırılmamıştır. Grev gözcüleriyle görüşmeyi engellemek üzere daha sonra fabrikaya toplum polisleri çağrılmıştır. İş yeri temsilcisi işçilerin istediklerini açıklamaktan bile kaçınmıştır. Petrol İş, EAS işçilerinin mücadelesinin siyasi boyutlar kazanmasına engel olmak, onu devrimci hedeflerinden saptırmak amacındadır. Proleter devrimcileri, EAS işçileriyle sıkı bağlar kurmalı ve Sarı Petrol İş'in işçi düşmanı yüzünü açığa çıkarmalıdırlar. İşçi köylü hareketleri, milli demokratik mücadelemizin ekseni olma yolundadır. İşçi köylü hareketleri, harekete atılan kitlelerin bilinç ve örgütlenme düzeyleri bakımından henüz Türkiye'deki milli demokratik mücadele haline gelmemiştir. Fakat milli demokratik mücadelemizin ilerideki başarısını tayin edecek en önemli parçasıdır ve eksen haline gelme yolunda hızla ilerlemektedir. İşçilerin bilinç ve örgütlenme düzeylerine bakarak bugüne kadar bağımsızlık ve demokrasi bayrağını en önde götüren devrimci gençlik ve aydınların, en başta işçi sınıf ideolojisini benimseyen ve ona yakınlık duyanların bir süre sonra mücadelemizin en ön safında yer alacaklarını, devrimci hareketlerin eksenini teşkil edeceklerini söyleyebiliriz. Fakat hızla gelişen ve genellikle kendiliğinden gelen işçi köylü hareketleri, kitleleri eğitmekte ve onlarda doğru bir siyasi bilincin gelişmesine yardım etmektedir. Sosyal mücadele, kitleler için en iyi okuldur. Kitleler, her gün biraz daha artan sayıda bu okulda sınamalardan geçmektedirler. Yukarıda özetlediğimiz olaylardan da anlaşılacağı üzere işçi köylü hareketleri henüz devrimci örgütlerden yoksundur. Köylü hareketleri tam anlamıyla örgütsüzdür. İşçi hareketleri ise ya sarı sendikaların denetimindedir ki bunlar işçi hareketlerine ayak bağı olmaktadır ya da devrimci ideolojiyi eylem kılavuzu edinmedikleri için mücadeleyi sonuna kadar götürmekten kaçınan sendikaların elindedir. Mücadele içinde bilinçlenen işçiler, İki tip sendikayı da ileriye doğru ekonomik ve demokratik mücadelelerini gerçekten temsil eden örgütler olmaya doğru zorlamaktadırlar. Bugüne kadarki mücadeleler Akhisar'daki Tütün Üreticileri Sendikası hariç henüz bir örgüt doğurmamıştır. Kitlelerle proleter devrimciler arasında mücadele içinde kurulan bağlar, mücadele bittikten sonra aynı sağlamlığı sürdürememektedir. Bu sonuç, proleter devrimcilerin henüz merkezi ve disiplinli bir örgütten yoksun ve kitleleri örgütleme konusundaki bilgi ve deneyimlerinin sınırlı oluşundan ileri gelmektedir. Sendikalarda ve benzeri örgütlerde çalışmalara ağırlık vermek, işçi köylü mücadele örgütlerinin doğmasına yardımcı olmak, proleter devrimcilerin acil görevleri arasındadır. Yine devrimini başarmış ülkelerin işçi köylü örgütlenmesi konusundaki bilgi ve deneyleri dilimize kazandırılmalı. Kendi deneylerimiz yazılıp tartışılarak bütün proleter devrimcilerin ortak malı haline getirilmelidir. Bunu başardığımız ölçüde emperyalizm ve oportunizme ağır darbeler indirmek mümkün olacaktır. Yürütülen şiddetli ideolojik mücadeleyle ve sosyal pratiğin ağır şamarlarını yiyerek şimdilik proleter sosyalist düşüncenin en çok hakim olduğu Devrimci Gençlik Federasyonu'ndan tasfiye edilen oportunizm, bu sefer de sosyalist düşüncenin yeni yeni ulaşmaya başladığı işçi örgütlerinde direnmekte, işçi sınıfımızın görüş açısını daraltmaya, bilincini köreltmeye ve eylemsizlik ağlarını işçi sınıfı hareketi üzerine sermeye çalışmaktadır. Bunun en somut örneğini Kartal'daki İstanbul Bölgesi İşçiler Birliği'nde görmekteyiz. O bölgedeki yiğit ve dinamik işçileri içinde toplayan ve işçi hareketlerinde önemli bir payı olan bu örgüt, sosyalizmin bilimini reddeden kısır faydacılık savunucularının, popülistlerin, işçi dal kavuklarının etkinlik alanı haline gelmiştir. Proleter devrimciler işçilere küçük burjuva görüşlerinin aşılanmasına meydan vermemelidirler. Gençlik saflarında geniş ölçüde tasfiye edilen oportunizmi işçilerin saflarından da söküp atalım. İşçi sınıf örgütlerini proleter devrimci düşüncenin güneşiyle aydınlatalım. Bağımsızlık Savaşı'ndan dönülmez. Türk Solu, Sayı 110, Aralık 1969. Amerikan emperyalizmi ve uşakları milli kurtuluşçulara karşı saldırganlıklarını artırıyorlar. Milli kurtuluş mücadelemiz yeni şehitler veriyor. Şehitlerimizin kanı, milli kurtuluşçuların mücadele azmini ve bilincini keskinleştirip çelikleştirirken emperyalizmin ve diğer milli kurtuluş düşmanlarının sonunu hazırlıyor. Milli kurtuluş mücadelemiz, şehitlerimizin gencecik, tertemiz ve soylu kanlarıyla sulanıp güçleniyor. Nedim Özpolat, Turan Emeksiz, Ali İhsan Kalmaz Katarına 1,5 yıl içinde adını bile bildiğimiz 9 şehit daha verdik. Yani 2 ayda 1 şehit. Son 10 ayda 7 şehit vardır. Yani 12 günde 1 şehit. Bu demektir ki milli kurtuluş çıkarlarını gittikçe tehlikede gören Amerikan emperyalizmi ve uşakları saldırganlıklarını arttırıyorlar. Bu demektir ki milli kurtuluş mücadelemiz gelişip güçlenerek emperyalizmin yüreğine korku salıyor. Yıl 1968, aylardan Temmuz. Amerikan emperyalizminin Akdeniz'deki bekçisi 6. filo İstanbul Boğazı'na kara bir lekik gibi oturmuş. Amerikalı denizciler İstanbul otellerinde kendi deyimleriyle moral takviyesi yapıyorlar. Mustafa Kemal'in gençliği esir yaşamaktansa ölmek evladır deyip ayağa kalkmış. Yürüyüşler, mitingler, bildiriler birbirini kovalıyor. 6. filodan gönderilen yemeklerle tıkınıp ve Amerikan denizcilerinin otel bekçiliğini yapan toplum polisi bir sabah uykunun en tatlı yerinde devrimci gençlerin yuvası Gümüş Suyu öğrenci yurduna baskın yaparak yüzlerce genci copluyor ve Vedat Demircioğlu'nu ikinci kattan atarak bir milli kurtuluşçunun kanını akıtıyor toprağa. Aynı günlerde Ankara gençliği de ayakta. 6. filoya karşı gösteri yapan gençlere yine toplum polisi saldırtılıyor. Coplardan kendini kurtarmaya çalışan Atalay Savaş bir arabanın altında kalarak can veriyor. Yıl 1969, Şubat'ın 16'sı, günlerden pazar. Kanlı pazar. Yine 6. filo boğaza demir atmış. Türkiye halkına meydan okuyor. Yine İstanbul sokaklarında moral takviyesine çıkmış. Amerikan askerleri. Mustafa Kemal'in gençleri durur mu? Mustafa Kemal durur muydu? Durmazdı. Gençler de durmuyorlar. Halkımızın en devrimci gücü işçilerle el ele verip emperyalizme karşı bağımsızlık yürüyüşü düzenliyorlar. Hürriyet alanından Taksim'e 30 bin yurtsever yürüyor. Öte yandan Mustafa Kemal'e ölüm fermanı çıkaran Vahdettin Çömezleri 6. filoya karşı namaz kılıp İslamlığı ayaklar altına aldık. Ondan sonra Amerikan emperyalizmine karşı kutsal hizmetlerini yerine getirmek üzere Taksim'de toplanıyorlar. Yurtseverler alana girer girmez toplum polisinin de desteğini alan Vahdettin Çömezleri tabanca, bıçak, muşta, taş, sopa, balta ile saldırıya geçiyorlar. Sonuç yüzlerce yaralı ve 2 ölü. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan milli kurtuluş şehitlerimizin saflarına katılıyorlar. Yıl 1969, Eylül. Halk oyunları Tunceli'de. Halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın hayatını canlandırıyor. Halk oyunu görmek için oluk oluk akın ediyor. İşbirlikçi iktidarı bir telaş sarıyor ki görmeyin. Aynen Hızır Paşa'nın telaşı gibi. Ve hemen bir ferman çıkartıyor. Pir Sultan Abdal yasaktır. Biletlerini önceden almış olan kalabalık tiyatronun kapısında kala kalıyor. Ve bir haber duyuruluyor. Halkın ileri gelenlerinden bazıları tutuklanmış. Kalabalık kendiliğinden karakola yürüyor ve iktidarın emriyle silahlar halka döndürülüyor. Ateş etmeyin durun diye öne fırlayan yiğit Mehmet Kılan göğsünden vurularak yere düşüyor. Yıl 1969, Eylül'ün 18'i. Özel okullarda ve bu arada İstanbul Işık Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksekokulu'nda eğitim ve öğretimi bir ticaret meti haline getiren, parayla diploma dağıtılan özel okul patronlarına karşı bir direniş sürdürülmekte. İrzicanın güçleri her zaman ve her yerde olduğu gibi bu direnişte kırmak istiyorlar. Özel ışıktaki arkadaşlarına destek olmaya giden devrimci gençler, kiralık katiller tarafından ateş yağmuruna tutuluyor. 2 genç yaralanıyor ve Mehmet Cantekin devrim şehitlerimizin saflarına katılıyor. 23 Eylül, Cantekin'in ölümü üzerinden 5 gün geçmiş. Hürriyet alanında güpegündüz, herkesin gözü önünde bir yiğit kurtuluş savaşçısı daha. Polis eliyle alçakça, kardeşçe arkadan kurşunlanıyor. Vietnam halkına ettiği zulümlerden dolayı kasap adıyla anılan Amerikan elçisi Comer'in arabasını yakarak 2. Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesine tutuşturanlardan biri olan Taylan Özgür'den böylece yurtsever baba Hasan Özgür'ün deyimiyle Comer'in acısı çıkartılıyor. Halkımızın mücadelesi geliştikçe sömürü ve tahakkümün tehlikeye düştüğünü gören Amerikan emperyalizmi ve uşakları saldırganlıklarında daha da ileri gidiyorlar. Milli kurtuluşta akıma karşı irticai silahlandırmakta daha da ileri gidiyor. Öyle ki Mehmet Büyük Sevinç kardeş pusu kurularak durakta otobüs beklerken kurşunlanıyor. Öyle ki aradan daha 6 gün geçmişken irtica polislerinin gözleri önünde okulun kapısında nöbet tutan bir yiğit militanımızı, Battal Mehetoğlu'nu, kardeşimizi de öldürüyor. Battal'ın son sözü bağımsızlık savaşından dönülmez oluyor. Ve irticanın emperyalizm ve işbirlikçileri tarafından beslendiği bir kere daha ortaya çıkıyor. Akademi çevresinde yakalanan birkaç yobazın üzerinden büyük miktarda paralar ve Mığır Dıç Selefyan gibi milyarlardan alınan yardımlara ait belgeler bulunuyor. Devrimci gençlik gerici saldırganlığa karşı yiğitçe direniyor. 15 Aralık Pazartesi, yurtsever gençlik kaynıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri sabahın erken saatlerinde Maçka'da toplanarak Amerikan emperyalizmini, işbirlikçi iktidarı ve onların silahlandırdığı irtica şiddetle lanetleniyor ve oy birliğiyle süresiz boykot kararı alıyor. Söz olan öğrenciler zorbalık, baskı ve terörle asla yıldırılamayacaklarını, Kurtuluş Savaşı yolunda döndürülemeyeceklerini belirtiyorlar. Aynı saatlerde İstanbul Üniversitesi de olağanüstü günlerinden birini yaşıyordu. Devrimci öğrenciler saat 8'den itibaren üniversite bahçesinde toplanmaya başlamışlardı. Gençler saat 10 sıralarında binlerce oldular. Düzenledikleri toplantıda dendi ki Battal'ı öldürenler işçilerin, köylülerin düşmanlarıdırlar. Çünkü Battal işçiden, köylüden yanaydı. Battal'ı öldürenler Türkiye halkının bağımsızlık mücadelesinin düşmanı. Amerikan emperyalizminin uşağıdırlar. Çünkü Battal yiğit bir bağımsızlık savaşçısıydı. Dendi ki Mustafa Kemal'e layık olmak istiyorsak, halkımızın bağımsızlığını ve özgürlüğünü istiyorsak bir yumruk gibi beraber olalım. Binlerce öğrenci sıkılı yumrukları havada atanın Bursa nutkunu ve bağımsızlık andını tekrarladılar. Toplantıdan sonra adliyeye gelen devrimci öğrenciler Türk yargıcına olan güvenlerini belirttiler ve savcıyla görüşmek istediler. İşbirlikçi iktidarın sözcülüğünü meslek edinmiş savcı Nedim Demirel gençlerin görüşme isteğini kabul etmedi. Gençler üniversiteye dönerken Hürriyet alanında toplum polisinin saldırısına uğradılar. Fakat metanetle karşı koydular ve Eczacılık Fakültesinin içine kadar giren polisi geri püskürttüler. Daha sonra üniversite bahçesinde toplanan gençler atanın anıtı üzerinde saygı duruşunda bulundular ve o gece sabaha kadar üniversitede meşalenin ışığında Battal'ın cenazesi başında nöbet tuttular. TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan da saygıya layık bir davranış göstererek nöbete katıldı ve Aybar'ın suçlamaya bile yeltendiği gençlerin safında yer aldı. Bütün yurtseverler, işçiler, köylüler, öğrenciler, öğretmenler ve subaylar emperyalizme ve onun silahlandırdığı irticaya karşı Milli Kurtuluş Cephesi'nde saf tutuyorlar. Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu İstanbul Bölge Yürütme Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Öğrenci Birliği, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği, İTÜ Teknik Okul Öğrenci Birliği, Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu İstanbul Sekreterliği, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, Türk Edebiyatçılar Birliği, Türkiye Kadınlar Birliği, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve daha birçok yurtsever kuruluş bildiriler yayınlayarak emperyalizmi ve irticayı şiddetle lanetlediler. Yine yurtsever subaylarımız Mustafa Kemal'e yaraşan bir davranış, mert ve erkek seslerini dile getiren bildirileriyle Milli Kurtuluş Cephesi'nde saf tuttular. 16 Aralık Salı günü İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya binlerce yüksekokul öğrencisi, öğretmen, işçi ve subay katıldı. Devrimci Gençlik Federasyonu İstanbul Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cihan Alptekin, Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerin düzenlediği bütün tertiplere rağmen ne pahasına olursa olsun ikinci kurtuluş savaşımız başarıya ulaşacaktır dedi. Çılgınca alkışlar ve sevgi gösterileri arasında konuşmaya başlayan emekli binbaşı Hasan Özgür gençlere "Hepiniz birer Atatürk'sünüz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni ve istiklalini sizlere emanet etmekte haklı olduğunun defalarca ispat ettiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklarım yavrularım" diyordu. Battal'ın anısı kısa ve özlü bir tel göndermişti gençliğe. "Battal öldü. Zafer sizindir evlatlarım." Bir öğretmenin konuşması, bağımsızlık mücadelemizde öğretmenler kendilerine düşeni yapacaktır diye devam ediyor ve bir işçinin konuşması, işçiler sizlerle beraberdir, yaşasın bağımsız Türkiye diye bitiriyordu. Daha sonra gençler devrimci mücadeleyi yılmadan yürüteceklerine dair hep bir ağız içinde and içtiler ve İstanbul'un bütün üniversite ve yüksekokullarında süresiz boykota karar verdiler. Aynı saatlerde Ankara Üniversitesi'nin öğrencileri de süresiz boykot kararı alıyorlardı. İstanbul Üniversitesi'ndeki toplantıdan sonra Şehit Battal'ın tabutu kavga arkadaşlarının elleri üzerinde Sirkeci araba vapuruna kadar götürüldü. Binlerce öğrenci, öğretmen, işçi ve subay düzgün sıralar halinde Hürriyet alanından Sirkeci'ye doğru sessiz bir sel gibi aktı. Halkın büyük heyecan ve saygıyla izlediği yürüyüş ilerledikçe kalabalıklaşıyordu. Battal çiçekler arasındaki yerine konduğu zaman Sirkeci meydanında binlerce insan ve vasıtadan çıt çıkmıyordu. Araba vapurunun uzun ve acı sireni, milli heyecanı ve kabaran devrimci öfkeyi başları önlerinde ve yumrukları havada binlerce yurtseverin yüreğine bir kere daha perçinliyordu. İstanbul, bir ulusun bağımsızlık yolundaki sarsılmaz azminin açığa çıktığı, birinci kurtuluş mücadelesi günlerine benzeyen bir günü daha yaşıyordu. Binlerce yurtsever teker teker Şehit Battal'ın önünden geçtiler ve Taksim yönünde yürüyüşe devam ettiler. Yol boyunca kahrolsun Amerika, bağımsız Türkiye, devrimciler el ele milli cephede sesleriyle ilerleyen topluluk halk tarafından coşkunlukla alkışlanıyordu. Daha birkaç gün önce Amerikan uçaklarının saldırısı karşısında yalnız sanılan bu gençliği bütün halkla beraber çelik bir yumruk gibi birleştiren bu kuvvet neydi? Bu kuvvet, işçisi, köylüsü, aydınıyla dünyada ilk defa kurtuluş savaşını başarmış bir ulusun bağımsızlık azmiydi. Bu kuvvet, kanla sulanmış bir milli kurtuluşçuluğun, Mustafa Kemalciliğin yok edilmek istenmesine karşı Türkiye halkının haklı tepkisiydi. Yağmur altında Taksim'e kadar yürüyen 25 bin yurtsever orada atanın anıtı önünde bağımsızlık savaşından dönmeyeceklerine dair tek bir yürek gibi yeniden ant içiyordu. İstanbul'dan eller üzerinde uğurlanan Battal'ın cenazesi Ankara'ya sokulmadı. İşbirlikçi iktidar gençliğin Ankara'da düzenleyeceği yeni bir törenden korkuyordu. Battal 17 Aralık akşamı memleketi Malatya'ya iletildi. Önce evinde, sonra da Türkiye Öğretmenler Sendikası'na götürüldü. O gece sabaha kadar başına nöbet tutuldu. Sabahleyin atanın anıtı önünde köylüsü ve kentlisiyle birlikte Malatyalı'nın katıldığı bir törenden sonra Malatya'nın Turan Emeksiz'den sonra ikinci şehidi olan Battal omuzlar üzerinde yumruklar sıkılı olduğu halde şehitliğe taşındı. Böylece devrimci saflardan bir yiğit asker daha eksildi. Battal ölmeden önce bağımsızlık savaşından dönülmez dedi. Bağımsızlık savaşından dönülmeyeceğini bizlere hayatını öğreterek öğretti Battal. Milli kurtuluş şehitlerimiz anısına layık olacağız. Milli kurtuluş şehitlerimiz anısına layık olmak için bağımsızlık ve demokrasi yolundaki mücadelemizin bir an bile geri durmayalım, yılgınlığa düşmeyelim, gerektiğinde Battal gibi yiğitçe ölmekte en ufak bir tereddüt göstermeyelim. Milli kurtuluş şehitlerimizin anısına layık olmak için mücadelemizi en doğru yollardan, devrimci mücadeleler tarihinin bize öğrettiği yollardan yürütelim. Bizleri kitlelerden tecrit ederek kavgamızı sekteye uğratacak bireyci çıkışlara ve küçük burjuva kahramanlıklarına kapılmayalım. Milli kurtuluş şehitlerimizin anısına layık olmak için bütün iğrençliklerini, pisliklerini, gittikçe ortaya dökmeye başlayan emperyalizmi ve uşaklarına karşı geniş kitleleri harekete geçirelim. Saflarımızı genişletip çelikleştirelim. Milli kurtuluş mücadelemizi bütün Türkiye halkına mal edelim. İlkemiz halk savaşı olsun. Yaşasın milli kurtuluş şehitlerimizin devrimci anıları. Yaşasın milli kurtuluş cephemiz. Kahrolsun emperyalizm ve irtica. Yaşasın emperyalizme karşı savaşan bütün dünya halkları.